Ayrım 4, sayfa 78. Bazen nevrotik bir eğilimin sadece ortaya çıkarılması bile nevrotik bir rahatsızlığın iyileştirilmesi için yeterli olur. Örneğin becerikli bir yönetici, her zaman kendisine hayranlık duyan işçilerinin tutumları kendi kontrolü dışındaki nedenlerden ötürü değişince derinlemesine rahatsız olmuştu. İşçiler, uyuşmazlıkları barışçı bir yoldan çözüme bağlamak yerine kavgacı olmaya ve mantıksız isteklerde bulunmaya başlamışlardı. Hemen her konuda oldukça becerikli olmasına karşın bu yeni durumla başa çıkma konusunda kendini bütünüyle aciz hissetmiş ve umutsuzluğu ve içerlemesi öyle bir noktaya ulaşmıştı ki işten el çekmeyi düşünmüştü. Bu olayda kendisine bağımlı olan insanların hayranlığına duyduğu derin ihtiyacın su yüzüne çıkarılması durumunu düzeltmek için yeterli olmuştu. Ne var ki nevrotik bir eğilimin sadece algılanması genellikle tek başına köklü bir değişme yaratamaz. Her şeyden önce böyle bir eğilimin keşfedilmesinden ileri gelen bir değişme isteği belirsiz ve kuşkuludur. Dolayısıyla güçlü olmaktan yoksundur. Ve ikincisi, bir değişme isteği bu açık ve kesin bir arzuya eş değerde bile olsa henüz bir değişme yetisi değildir. Bu yeti ancak daha sonra gelişir. Nevrotik bir eğilimin üstesinden gelmeye yönelik başlangıçtaki gönüllülüğün çoğunlukla buna eşlik eden coşkuya karşın genellikle güvenilir bir güç oluşturmamasının nedeni, söz konusu eğilimin ayrıca bireyin vazgeçmek istemediği öznel bir değere sahip olmasıdır. Belli bir zorlanımlı ihtiyacı korumak isteyen güçler harekete geçer. Başka bir deyişle, nevrotik bir eğilimin keşfedilmesinin ilk özgür bırakıcı etkisinden hemen sonra birey bir çatışmayla karşı karşıya gelir. Hem değişmek ister hem değişmemek. Bu çatışma genellikle bilinç dışında kalır. Çünkü birey mantığa ve kendi çıkarına ters düşen bir şeye tutunmak istediğini kabul etmek istemez. Eğer değişmemek karan şu ya da bu nedenle ağır basarsa, nevrotik eğilimin keşfedilmesinin özgür bırakıcı etkisi, derin bir cesaret kırıklığının izlediği anlık bir rahatlamadan öte geçmeyecektir. Çiftçi benzetmesine dönecek olursak, eğer gerekli çarenin kendisi için ulaşılmaz olduğunu bilir ya da buna inanırsa ruhsal durumdaki değişme kalıcı olmayacaktır. Bereket versin ki bu olumsuz tepkiler pek sık görülmez. Çoğunlukla değişme isteğiyle değişmeme isteği uzlaşmaya eğilim gösterir. O zaman hasta değişme kararına tutunur ama olabildiğince az şeyle yakayı sıyırmak ister. Söz konusu eğilimin çocukluktaki kökenini ortaya çıkarmasının ya da sadece değişmeye kararlı oluşunun yeterli olacağı umudunu besleyebilir. Ya da eğiliminin sadece ortaya çıkarılmış olmasının bile bir gecede her şeyi değiştireceği yanılsamasının kucağına düşebilir. Ancak ikinci adımda eğilimin sonuçlarını ayrıntılarıyla ele alındıkça, birey bunun elverişsiz sonuçlarını, yaşamını her yönde felç etme derecesini giderek daha da derinlemesine kavrar. Örneğin, kişinin mutlak bağımsızlığa yönelik nevrotik bir ihtiyaca sahip olduğunu varsayalım. Bu eğilimi algıladıktan ve kökeni konusunda bir şeyler öğrendikten sonra güvence için neden sadece bu yolun açık olduğunu ve bunun gündelik yaşamda kendini nasıl dışa vurduğunu anlamak için oldukça uzun bir zaman harcamak zorunda kalacaktır. Bu ihtiyacın fiziksel çevreye yönelik tutumunda kendini nasıl dile getirdiğini, belki de nasıl engellenen manzaralara yönelik bir tiksinti ya da bir sıranın ortasında oturduğu zaman yükselen bir kaygı biçimini aldığını ayrıntılarıyla görmek zorunda kalacaktır. Bu eğilimin kemerlere, boyun bağlarına, ayakkabılara ya da bir sıkıştırma olarak algılanan şeylere yönelik duyarlılık türünden belirtilerin de gösterdiği gibi giyim kuşama yönelik tutumunu nasıl etkilediğini anlamak zorunda kalacaktır. Söz konusu eğilimin iş yaşamı üzerindeki belki de rutin çalışmaya, yükümlülüklere, beklentilere, önerilere yönelik bir başkaldırıda belli olan etkisini algılamak zorunda kalacaktır. Herhangi bir bağ kabul etme yetkisinden yoksun ya da bir başka insana duyulacak bir ilginin köleleşme anlamına geldiğine inanmaya yönelik bir eğilim gibi etkenleri gözleyerek sözü edilen nevrotik eğilimin sevgi yaşamı üzerindeki etkisini anlamak zorunda kalacaktır. Böylece düzenli olarak zorlama duygusunu başlatmaya ve onu tetikte beklemeye zorlamaya, şöyle ya da böyle hizmet eden çeşitli etkenlere ilişkin bir değerlendirme kristalleşecektir. Bağımsızlığa yönelik büyük bir arzuya sahip olduğu yolundaki basit bir bilgi pek yeterli değildir. Ancak ve ancak bunun her şeyi içine alan zorlayıcı gücünü ve olumsuzcu yapısını kavradığı zaman değişmeye yönelik ciddi bir inisiyatif toparlayabilir. Dolayısıyla bu ikinci adımın terapi değeri ilk elden bir insanın rahatsız edici itkiyi yenmeye duyduğu hevesi güçlendirmesidir. Birey değişme zorunluluğunu tam olarak benimsemeye başlar ve rahatsızlığın üstesinden gelmeye yönelik oldukça bulanık olan gönüllülüğü bu sorunla ciddi olarak uğraşmaya yönelik kesin bir kararlılığa dönüşür. Elbette bu kararlılık herhangi bir değişmeyi gerçekleştirmek için vazgeçilmez olan güçlü ve değerli bir güç oluşturur. Ama başından sonuna kadar gitme yetisi olmadığı sürece en yiğitçe kararlılığın bile pek yararı olmaz. Ve bir dışa vurumunun arkasından bir başkası açıkça görüldükçe bu yeti de düzenli olarak artar. Bir insan nevrotik eğiliminin sonuçları üzerinde çalışırken yanılsamaları, korkuları, olumsuz duyarlılıkları ve ketlemeleri de yavaş yavaş bağlarından çözülmeye başlar. Sonuç olarak birey daha az güvensiz, daha az yalıtılmış, daha az düşmanca olur ve sonuçta başkalarıyla ve kendisiyle olan ilişkilerindeki düzelme geri dönüp nevrotik eğilimi daha az zorunlu kılar ve bireyin bu eğilimle başa çıkma yetisini artırır. Çalışmanın bu bölümü ayrıca daha derinlemesine bir değişmeye engel olan engelleri keşfetmeye yönelik bir girişim gücünü ateşleme değerine de sahiptir. Bu noktaya kadar harekete geçirilmiş olan güçler özgün eğiliminin gücünü parçalayıp bölmeye ve böylece belli düzenlemeler yaratmaya yardımcı olmuştur. Ama eğilimin kendisi ve bunun sonuçlarından birçoğu neredeyse kesin olarak belki de çelişik olan diğer etkilerle sıkı bir bağ içindedir. Dolayısıyla birey sadece belli bir eğilimin çevresinde gelişmiş olan altyapı üzerinde çalışarak güçlüklerin üstesinden tam olarak gelemez. Örneğin Clair zorlanımlı alçak gönüllülük eğiliminin analizi sırasında bu eğilimin bir kısmını yitirdi. Ama bunun bazı sonuçları o zamanlar henüz ulaşabilirlik düzeyinin dışındaydı. Çünkü bunlarla hastalıklı bağımlılık iç içe geçmişti ve ancak bu sorunla ilinti içinde ele alınabilirdi. Bu üçüncü adım, yani farklı eğilimler arasındaki ilişkilerin algılanıp anlaşılması, en derin çatışmaların kavranmasına yol açar. Bu, bireyin yaptığı çözüm girişimlerinin ve bu girişimlerin nasıl giderek daha derin sorunlara yol açmaktan öte bir anlam taşımadığının anlaşılması anlamına gelir. Çalışmanın bu bölümüne ulaşılamadan önce birey, bir çatışmanın bileşen parçaları üzerinde derin bir iç gözlem kazanmış olabilir. Ama buna karşın gizliden gizliye bunların uzlaştırılabileceği yolundaki bir inanca sıkıca tutulmuştur. Örneğin, buyurgan olma etkisinin yapısını ve üstün bilgeliğinden ötürü alkışlanma ihtiyacının yapısını derinlemesine kavramış olabilir. Ama buyurganlık etkisini değiştirme konusunda en küçük bir amaç taşımaksızın, sadece bunu zaman zaman onaylayarak bu eğilimleri uzlaştırmaya çalışmıştır. Gizliden gizliye buyurganlık etkisinin onaylanmasının onun bunu sürdürmesine izin vermesini ve aynı zamanda da gösterilen iç gözlemin ölçüsünden ötürü ilgi kazanmayı beklemiştir. İnsanüstü bir dinginlik arayan ama aynı zamanda da ikinci etkiler tarafından sürüklenen bir başkası, yılın büyük bir bölümünde dingin olabileceğini ama kendi kinciliğine verebildiği zamanlarda kısa bir süre için onsuz da yapabileceğini düşünmüştü. Birey bu tür çözümlere gizlice sarıldığı sürece hiçbir temel değişmenin gerçekleşemeyeceği açıktır. Üçüncü adım ayrıntılarıyla başından sonuna ele alındıkça bu çözümlerin taklitçi yapısını anlamak mümkün olur. Bu adımların terapi değeri ayrıca bunun çeşitli nevrotik eğilimler arasında işleyen kısır döngüleri, bu eğilimlerin birbirleriyle çatıştığı yolları da saf dışı bırakması gerçeğinde yatar. Böylece bu, semptomlar denen şeylerin, yani kaygı nöbetleri, fobiler, depresyonlar, kaba zorlanımlar gibi ağır hastalıklı belirtilerin sonunda anlaşılması anlamına gelir. İnsan sık sık psikoterapide gerçekten önemli olan şeyin çatışmaları görmek olduğu yolunda sözler duyar. Bu sözler, gerçekte önemli olan şeyin nevrotik olumsuz duyarlılık ya da katılık veya üstünlük arayışı olduğu görüşüyle aynı değere sahiptir. Gerçekte önemli olan şey, yapının ne azını ne de çoğunu, tamamını görmektir. Var olan çatışmalar ara sıra analizin oldukça erken bir evresinde algılanabilir. Ne var ki, çatışmaların bileşenleri ayrıntılarıyla anlaşılıncaya ve yoğunlukları azaltılıncaya kadar bu tür bir algılamanın hiçbir yararı olmaz. Ancak bu çalışma tamamlandıktan sonradır ki, çatışmaların kendileri ulaşılabilir bir duruma gelir. Gelin, bu ve bir önceki bölümde sunulan bilginin pratik değerini araştırarak bu tartışmayı noktalayalım. Bu bilgi, analize alınması gereken yola ilişkin tanımlı ve ayrıntılı doğrultular sunmakta mıdır? Buna yanıtımız, hiçbir bilgi ölçüsünün bu tür beklentileri yerine getiremeyeceğidir. Bunun bir nedeni, insanlar arasındaki farklılıkların önceden belirlenen herhangi bir yolu izlemeye izin vermeyecek kadar büyük olmasıdır. Toplumumuzda ancak sınırlı sayıda, diyelim 15 tanımlanabilir nevrotik eğilim olduğunu bile varsayarsak, bu tür eğilimlerin olabilecek bileşenleri pratik açıdan sonsuz olacaktır. Bir başka neden, analizde bir eğilimden net olarak ayrılan bir başka eğilim değil, bir sorunlar ve çatışmalar toplamını görmemizdir. Dolayısıyla tablonun bileşenlerini birbirinden ayırmak için esnek bir beceri gerekmektedir. Üçüncü bir karmaşıklık, çeşitli eğilimlerin sonuçlarının çoğunlukla bu şekilde gözükmemesi, tersine bu sonuçların kendilerinin de bastırılması ve dolayısıyla eğilimin algılanması oldukça zorlaşmasıdır. Analizi her ikisi de gözlemlerini birleştirip sonuçlar çıkarmaya olduğu kadar gözlem ve kavrayışa da aynı ölçüde ilgi duyan iki meslektaşın ya da arkadaşın yaptığı keşif gezisi gibi düşünmek tek yanlı bir karşılaştırma olacaktır. Hastanın ihtiyaçları ana listinglerden söz etmeye gerek yoktur. Hayati bir önem taşır. Hastanın sevecenlik ihtiyacı, gururu, duyarlılığı tıpkı diğer ortamlarda olduğu gibi analitik ortamda da vardır ve etkilidir. Ve buna ek olarak analizin kendisi zaten kaçınılmaz olarak hastada kaygılar, düşmanlıklar ve hastanın geliştirdiği güvenlik sistemini ya da gururunu tehdit eden gözlemlere karşı savunmalar yaratır. Analistin bunları anlaması koşuluyla bütün bu tepkilerin yardımcı olmasına karşın bunlar süreci daha karmaşık ve genelleştirmeye daha az açık kılar. Her analizin sorunların ele alınması için gerekli olan kendi dönüşüm sırasını büyük ölçüde yine kendisinin üretmesi gerektiği savı, tedirgin ruhlar için özellikle her zaman doğru şeyi yaptıkları konusunda bir güvenceye ihtiyaç duyan insanlar için yıldırıcı olabilir. Yine de kendi rahatları için bu insanlar, bu ilerleyiş sırasının analistin zekice becerisiyle yapay olarak yaratılmadığını, ancak kendiliğinden baş gösterdiğini, çünkü bunun çözülen birisinin ardından bir başkası ulaşılabilir olan sorunların doğasında yattığını unutmamalıdırlar. Başka bir deyişle, herhangi bir kimse kendini analiz ederken genellikle sadece kendini sunan araç gereci izleyerek yukarıda tanımlanan adımları atacaktır. Elbette o an için yanıtsız olan sorunlarla karşı karşıya geldiği olacaktır. Deneyimli bir analist, büyük bir ihtimalle bu tür noktalarda eldeki konunun hastanın anlayış düzeyinin ötesinde olduğunu ve bu nedenle bir yana bırakılmasının daha iyi olacağını anlayacaktır. Örneğin, henüz başkaları üzerinde mutlak bir üstünlüğe ilişkin inançlara derinlemesine gömülü olan bir hastanın, başkaları için benimsenemez bir insan olma korkusunu düşündüren araç gereç sunduğunu varsayalım. Bu durumda analist, hastanın reddedilme korkusu üzerinde durmak için henüz erken olduğunu, çünkü hastanın kendisinin olduğuna inandığı bir yaratığın belki de böyle bir korkuya sahip olabileceğini düşüncesini inanılmaz bir şey olarak değerlendirdiğini bilecektir. Analist de çoğu kez ancak geriye dönüp baktığında bir sorunun belli bir anda ulaşılmaz olduğunu ve bunun nedenini anlayacaktır. Başka bir deyişle, analist de ancak deneme yanılma yoluyla ilerleyebilir. Kendi kendini analizde bir etkeni zamanından önce ele alma kışkırtması daha az olabilir. Çünkü kişi henüz yüzleşebilecek durumda olmadığı bir sorundan sezgisel olarak kaçınacaktır. Ama bir sorunla bir süre uğraştıktan sonra bir çözüm doğrultusunda hiçbir ilerleme kaydetmediğini anlarsa, belki de bu sorunun üzerinde çalışmaya henüz hazır olmadığını ve o an için bunu bir yana bırakmasının daha iyi olabileceğini unutmaması gerekir. Ve bu olaylar dönüşümünde yılgınlığa kapılması gerekmez. Çünkü oldukça sık olarak erken bir saldırı bile ileri çalışmaya yönelik bir ipucu sağlar. Yine de kendisini sunan bir çözümün kabul edilmemesinin başka nedenleri olabileceğini ve kişinin sadece henüz zamanının gelmediği düşüncesine çabucak sığınmaması gerektiğini vurgulamaya pek gerek yok. Ve sunduğum bilgi sadece gereksiz yılgınlığın önüne geçme konusunda değil, ayrıca daha olumlu yollardan da yararlıdır. Çünkü bu bilgi bir insana başka türlü ilgisiz gözlemler olarak kalacak özgünlükleri birleştirmesi ve anlaması için yardım edecektir. Örneğin bir insan bir motor gezisinde doğru yolu sormaktan bir hastalık nedeniyle doktorla görüşmeye dek çeşitli konularda herhangi bir şeyi sormakta güçlük çektiğini, kendi sorunlarının üstesinden tek başına gelmesi gerektiğine inandığı için analize gidişini utanç verici, aşağılık ve kolay bir yolmuş gibi gözlediğini, herhangi bir insan kendisine yakınlık gösterdiği ya da öğüt verdiği zaman sinirlendiğini ve yardım kabul etmesi gerekince küçük düştüğüne inandığını kavrayabilir. Eğer nevrotik eğilimler konusunda biraz bilgisi varsa, bütün bu tepkilerin zorlanımlı öz yeterliliğe yönelik gizli bir eğilimden kaynaklanabileceği ihtimallerini düşünecektir. Doğal olarak bu tahminin doğru olduğu garanti edilemez. Onun genelde insanlardan bezmiş olduğu varsayımı tepkilerinden bazılarını açıklayabilir. Yine de bu ara sıra baş gösteren yararlı gurur duygusunu açıklamayacaktır. Tahmine dayanan her sonuç geçici olarak ele alınmalı ve geçerliliği konusunda bol bol kanıt buluncaya dek askıda tutulmalıdır. O zaman bile varsayımın gerçekten yere mi bastığı yoksa sadece kısmen mi geçerli olduğu konusundan tekrar tekrar emin olmalıdır. Doğaldır ki bir eğilimin her şeyi açıklayacağını kesinlikle bekleyemez. Karşı akımlar olacağını anlaması gerekir. Haklı olarak bekleyebileceği tek şey var. Var olduğu düşünülen eğilimin yaşamındaki itici güçlerden birisine karşılık geldiği ve dolayısıyla kendisini tutarlı bir tepkiler yapısı içinde açığa vurması gerektiğidir. Bu konudaki bilgisinin ayrıca nevrotik bir eğilimi algıladıktan sonra da olumlu bir yararı olacaktır. Bir eğilimin çeşitli dışa vurumlarının ve sonuçlarının ortaya çıkarılmasının tedavi açısından taşıdığı önemin anlaşılması, çoğunluğu ancak daha sonra anlaşılabilecek olan bu eğilimin gücünün nedenleri konusunda çılgınca bir arayış içinde yitip gitmek yerine dikkatini bütünüyle söz edilen dışa vurum ve sonuçlar üzerinde odaklaştırmasına yardım edecektir. Böyle bir kavrayış, kişinin düşüncelerini eğilimin izlenmesi için ödenen bedelin düzenli olarak anlaşılmasına yönlendirmede özellikle değerli olacaktır. Psikolojik bilginin çatışmalar bağlamındaki pratik değeri, bunun bireyi sadece temelde farklı tutumlar arasında ileri geri gidip gelmekten alıkoyması gerçeğinde yatar. Örneğin, kendi analizini ettiği sıralarda Claire'de, bütün suçu başkalarına yıkma eğilimiyle bütün suçu kendinde bulma eğilimi arasında mekik dokuyarak önemli ölçüde zaman yitirmişti. Dolayısıyla kendini bir karmaşa içinde bulmuştu. Çünkü gerçekten çelişik olan bu eğilimlerden hangisine sahip olduğu ya da en azından hangisinin ağır bastığı sorununu çözmek istiyordu. Aslında her ikisi de vardı ve çelişik nevrotik eğilimlerden kaynaklanıyorlardı. Hatayı kendinde bulma ve başkalarını suçlamaktan kaçınma eğilimi, zorlanımlı alçak gönüllülüğünün sonuçlarından birisiydi. Suçu başkalarına yıkma eğilimi, onun için kendi hatalarından herhangi birini görmeyi dayanılmaz kılan üstünlük duyma ihtiyacından kaynaklanıyordu. Eğer o dönemde çatışan kaynaklardan gelen çatışık eğilimler ihtimalini düşünmüş olsaydı, süreci oldukça erken bir evrede yakalayabilirdi. Bu noktaya kadar nevrozların yapısını kısaca gözden geçirdik ve düzenli olarak tümel yapıya ilişkin net bir tablo elde etmek için bilinç dışı güçlerini hangi yoldan ele almak gerektiğini tartıştık. Ancak henüz bu güçleri su yüzüne çıkarmak için kullanılan özel araçlara değinmedik. Bunu izleyen iki bölümde sonunda hastanın kişiliğine ilişkin bir kavrayışa ulaşılması için hastanın ve analistin yapması gereken çalışmayı tartışacağız. Dördüncü bölüm, psikanalitik süreçte hastanın payı. Kendi kendine analiz, aynı anda hem hasta hem de analist olmak anlamına gelen bir girişimdir. Dolayısıyla analitik süreçte taraflardan her birisinin üzerine düşen görevleri ayrı ayrı tartışmak arzu edilir bir şeydir. Yine de bu sürecin sadece analist tarafından yapılan işle hasta tarafından yapılan işin bir toplamı olmadığı, ayrıca bir insan ilişkisi de olduğu unutulmamalıdır. İki insanın varlığının söz konusu olduğu gerçeği her birisi tarafından yapılan işin üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hastaya düşen üç temel görev vardır. Bunlardan ilki, kendini olabildiğince tam olarak ve açık sözlülükle dile getirmesidir. İkincisi, bilinçsiz itici güçlerinin ve bunların yaşamı üzerindeki etkisinin bilincine varmasıdır. Ve üçüncüsü, çevresindeki dünyayla ve kendisiyle olan ilişkilerini rahatsız eden tutumları değiştirme becerisini geliştirmesidir. Kendini tam anlamıyla ifade etmeye özgür çağrışım yoluyla ulaşılır. Son günlerine kadar psikolojik deneylerde kullanılan özgür çağrışımlardan terapide yararlanabileceği Freud'un bilgece buluşlarından birisidir. Özgür çağrışım yapmak, hastanın aklına gelen bir şeyi önemsiz, konu dışı, anlaşılmaz, us dışı, düşüncesiz, patavatsız, utandırıcı, küçük düşürücü olup olmadığına bakılmaksızın, beliriş sırasına göre ve hiçbir şeyi saklamaksızın dile getirme çabası anlamına gelir. Bu arada her şey sözcüğünün kelimesini anlamına geldiğini eklemek gerekebilir. Bu sadece anlık ve dağınık düşünceleri değil, Ayrıca özel görüşleri ve anıları da içine alır. Son analitik görüşmeden bu yana olan biteni, yaşamın herhangi bir dönemine ait deneyimlere ilişkin anıları, bireyin kendine ve başkalarına yönelik düşüncelerini, analiste veya analitik ortama yönelik tepkileri, dinle, ahlakla, politikayla, sanatla ilgili inançları, geleceğe yönelik arzuları ve planları, geçmişteki ve günümüzdeki fantezileri ve elbette rüyaları, hastanın her dağınık ya da özel düşünceyi olduğu kadar düşkünlük, umut, zafer sevinci, yılgınlık, rahatlama, kuşku, kızgınlık gibi ortaya çıkan her duyguyu da dile getirmesi özellikle önemlidir. Elbette şu ya da bu nedenle bazı şeyleri dile getirmeye itirazları olacaktır. Ama onun bunları konunun içerdiği düşünce ya da duyguları kendisine saklamak amacıyla kullanmak yerine bu itirazları dile getirmesi gerekir. Özgür çağrışım alışılagelmiş düşünme ya da konuşma yolundan sadece açık sözlü içeriğiyle ve beliren her şeyi aktarmasıyla ayrılmakla kalmaz. Ayrıca görünürde yönelimden yoksun oluşuyla da ayrılır. Bir sorunu tartışırken, hafta sonu için yaptığımız tasarılardan söz ederken, bir müşteriye satılacak malın değerini açıklarken, konuya çok yakın ve kesin bir bağlılık göstermeye alışmışızdır. Aklımızdan geçen dağınık ve ıraksak şeyler arasından dile getirmek için bağlama uygun öğeler seçmeyi eğilim gösteririz. En yakın arkadaşımızla konuşurken bile farkında olmasak da neyi dile getireceğimizi ve neyi atlayacağımızı titizlikle seçeriz. Buna karşın özgür çağrışımda nereye yol açacağına bakılmaksızın aklından geçen her şeyi anlatma çabası vardır. Diğer birçok insan çabası gibi özgür çağrışım da yapıcı ya da engelleyici amaçlar için kullanılabilir. Eğer hasta kendini analiste açma konusunda kesin bir kararlılığa sahipse çağrışımları da anlamlı ve düşündürücü olacaktır. Eğer hasta bazı bilinçsiz etkenleriyle yüzleşmemeye inatçı bir ilgi duyarsa buna bağlı olarak çağrışımları da kısır olacaktır. Bu ilgi öylesine ağır basabilir ki özgür çağrışımın anlamı bir anlamsızlığa dönüşür. Bu durumda ortaya çıkan sonuç, gerçek amaçlarına sahte bir benzerlikten öte bir şey taşımayan anlamsız görüşlerin sağa sola uçuşmasıdır. Dolayısıyla özgür çağrışımın değeri bunu yapış ruhuna bağlıdır. Eğer bu tam bir dürüstlük ve içtenlik kişinin kendi sorunlarıyla yüzleşmiyor olan kararlılığı ve kendini bir başka insana açmaya duyulan gönüllülük ruhuysa o zaman özgür çağrışım süreci de istenen amaca hizmet edebilir. Genel terimlerle bu amaç hem hastaya hem de analiste hastanın kafasının ne yönde işlediği anlama ve dolayısıyla sonuçta kişiliğinin yapısını anlama imkanı sağlamaktadır. Ancak özgür çağrışımla açıklığa kavuşturulabilecek özel konular da vardır. Bir kaygı nöbetinin, anlık bir yorgunluğun, bir fantezi ya da rüyanın anlamı, belli bir noktada hastanın kafasının boşalmasının nedeni, analiste karşı neden ani bir içerleme dalgasına kapıldığı, bir gece önce restoranda midesinin bulunmasının, karısıyla birlikteyken iktidarsız olmasının ya da bir tartışmada dilinin tutulmasının nedeni, bu durumda hasta söz konusu şeyi düşünürken aklına nelerin geldiğini görmeye çalışacaktır. Bir örnek vermek gerekirse, bir hanım hasta, çok değerli bir şeyin çalınmış olmasından ötürü duyulan bir iç sıkıntı öğesi taşıyan bir rüya görmüştü. Bu özgün rüya kırıntısıyla ilgili olarak aklına nelerin geldiğini sordum. Beliren ilk çağrışım, 2 yılı aşkın bir süreyle evden öte beri çalan bir hizmetçiye ilgili bir anıydı. Hasta hizmetçiye karşı belli belirsiz bir kuşku duymuştu. Durumu son kez keşfetmeden önce duyduğu derin tedirginlik duygusunu hatırladı. İkinci çağrışım, çocukları çalan çingenelere karşı çocukluğunda duyduğu korkulara ilişkin bir anıydı. Bir sonraki ise içinde bir azizin tacının mücevherlerinin çalındığı bir hırsız polis hikayesiydi. Derken elinde olmadan duyduğu ve analistlerin birer dolandırıcı oldukları anlamını taşıyan bir sözü hatırladı. Son olarak rüyadaki bir şeyin ona analistin bürosunu anıştırdığını hatırladı. Çağrışımlar rüyanın analitik ortamla ilgili olduğunu her türlü kuşkudan uzak bir şekilde gösteriyordu. Analistlerin birer dolandırıcı olduğu sözü terapi ücretlerine ilişkin bir sorununun olabileceğini düşündürüyordu. Ama bu savın yanıltıcı olduğu anlaşıldı. Ücretleri her zaman mantıklı ve ödemeye değer buluyordu. Rüya bir önceki analitik görüşmeye gösterilen bir tepki miydi? Böyle olabileceğine inanmıyordu. Çünkü bürodan belirgin bir rahatlama ve minnet duygusuyla ayrılmıştı. Bir analitik görüşmede ele alınan şeyler, hastanın bitkinlik ve durgunluk dönemlerinin bir tür yıkıcı depresyon olduğunu, hiçbir umutsuzluk ve yılgınlık duygusuna kapılmadığı için bu dönemlerin ona ve başkalarına bu ışık altında gözükmediğini, gerçekte kabul ettiğinden daha çok acı çektiğini ve daha çok alıngan olduğunu, her şeyle başa çıkabilecek ideal ölçüde güçlü bir kişilik rolü oynamaya itildiğine inandığı için kırgınlık duygularının bastırdığını algılamasıydı. Duyduğu rahatlama, pahalıya mal olmasından karşın yaşamı boyunca kendi araçlarının üstünde bir yaşam süren ve şimdi ilk kez böyle bir blöfe gerek olmadığını anlayan bir insanın duyduğu rahatlamaydı. Yine de bu rahatlama pek uzun sürmemişti. Ne olursa olsun, söz edilen analitik görüşmeden sonra oldukça sinirli olduğunu, hafif bir mide rahatsızlığı geçirdiğini ve uyuyamadığını fark etti. Çağrışımların ayrıntılarına inmeyeceğim. En önemli ipucunun hırsız polis öyküsü çağrışımı olduğu anlaşıldı. Onun tacından bir mücevher çalmıştım. Başkaları ve kendi üzerinde tam bir güçlülük izlenimi bırakma çabası elbette bir yüktü. Ama bu ayrıca bazı önemli işlevlere de hizmet ediyordu. Bu ona kendi gerçek özgüveni sallantıda olduğu sürece ölesiye ihtiyaç duyduğu bir gurur duygusu veriyordu. Ve bu onun var olan ust dışı eğilimlerini algılamaya karşı geliştirdiği en güçlü savunmaydı. Dolayısıyla oynadığı rol kendisi için çok değerliydi. Ve bunun bir rolden öte bir şey olmadığını açığa çıkarmamız, içerleme ile tepki gösterdiği bir tehdit oluşturuyordu. Astronomik hesaplamalar ya da politik bir durumun anlamına ilişkin bir netlik kazanmak için yöntem olarak özgür çağrışım hepten elverişsiz olacaktı. Bu konular kesin ve özel bir mantık yürütme gerektirir. Ama özgür çağrışım, bilinçsiz duyguların ve çabaların varlığını, önemini ve anlamını anlamak için her yönüyle uygun bir yöntem. Ve şu anki bilgimize göre tek yöntem budur, oluşturur. Öz algılama için özgür çağrışımın taşıdığı anlam konusunda bir şey daha. Özgür çağrışım büyüyle yürümez. Ussal denetim gevşer gevşemez kendi içimizdeki korktuğumuz ya da küçümsediğimiz her şeyin su yüzüne çıkacağını beklemek yanlış olacaktır. Bu yolla dayanabileceğimizden fazlasını ortaya çıkaramayacağımızdan kesinlikle emin olabiliriz. Bastırılan duyguların ya da itkilerin ancak türevleri su yüzüne çıkacaktır. Ve tıpkı rüyalarda olduğu gibi bu türevlerde çarpıtılmış şekilde ya da sembolik dışa vurumlarla kendilerini göstereceklerdir. Örneğin yukarıdaki çağrışımlar zinciri içindeki Aziz, hastanın bilinçsiz özleminin bir ifadesiydi. Elbette ara sıra beklenmedik etkenler abartılı bir biçimde ortaya çıkacaktır. Ama bu ancak aynı konu üzerinde epeyce süren bir ön çalışma bunları yüzeye yaklaştırdıktan sonra olacaktır. Bastırılan duygular, az önce tanımlanan çağrışımlar zincirinde olduğu gibi, oldukça eski bir anı kılığında kendilerini gösterebilir. Söz konusu hanım, hastanın kendisine ilişkin pohpohlanmış düşüncelerini yaraladığım için bana duyduğu kızgınlık bu şekilde ortaya çıkmadı. Hasta ancak dolaylı yollardan bana, kutsal tabuları çiğneyen ve başkaları için değerli olan şeyleri yürüten adi bir suçluya benzediğimi anlatmıştı. Özgür çağrışımlar büyüyle yürümez ama eğer doğru bir ruhla yürütülürse tıpkı başka türlü görülmez olan akciğer ya da bağırsak hareketlerini gösteren X ışınları gibi özgür çağrışımlar da zihnin çalışma yolunu gösterir ve bunu da az çok üstü kapalı bir dille yapar. Özgür bir şekilde çağrışım yapmak herkes için zordur. Bu bizim iletişim alışkanlıklarımıza ve geleneksel kurallarımıza ters düşmekte kalmaz. Ayrıca her hastada farklı olan daha başka zorluklar da içerir. Kaçınılmaz olarak iç içe geçmelerine karşın bu zorluklar çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Her şeyden önce çağrışım sürecinin tamamının korkular ya da ketlemeler yarattığı hastalar vardır. Çünkü eğer her duygunun ve düşüncenin özgürce dışarı çıkmasına göz yumarlarsa tabu olan bir alanı çiğnemiş olacaklardır. Deşilecek özel korkular sonuçta var olan nevrotik eğilimlere bağlıdır. Birkaç örnek bunu açıklamak için yeterli olabilir. Çocukluğunun ilk yıllarından beri yaşamın tahmini imkansız tehlikelerinin tehdidi altında ezilen tedirgin bir insan, risklerden bilinçsizce kaçınmaya itilir. Ön sesini en üst düzeyine çıkararak yaşamı kontrol altına alabileceği yolundaki yanılsamalı bir inanca dört elle sarılır. Sonuç olarak ilerideki sonuçlarını görüntüleyemediği adımlar atmaktan kaçınır. En temel ilkesi, asla boş bulunmamaktır. Böyle bir insan için özgür çağrışım tam bir pervasızlık anlamına gelir. Çünkü bunu yapmak demek, ileride nelerin ortaya çıkacağını ve neye yol açacağını bilmeksizin her şeyin su yüzüne çıkmasına göz yummak demektir. Sadece suratına bir maske geçirdiği zaman kendini güvende hissedebilen ve kişisel yaşam alanının sınırlarına yönelik herhangi bir ihlalden otomatik olarak kaçan aşırı yalıtılmış bir insan için daha farklı türden bir zorluk söz konusudur. Böyle birisi bir fil dişi kulesinde yaşar ve bu alanın içine girmeye yönelik her girişimi bir tehlike olarak algılar. Onun için özgür çağrışım dayanılmaz bir ihlal ve yalıtımına yönelik bir tehdit anlamına gelir. Ve ahlak özerkliğinden yoksun olan, kendine ait yargılamalar yapmaya cesaret edemeyen insanlar vardır. Böyle bir insan kendi girişim gücüne dayanarak düşünmeye, hissetmeye ve edimde bulunmaya alışık değildir. Ama tıpkı çevreyi kolaçan etmek için antenlerini uzatan bir böcek gibi, o da kendisinden nelerin beklendiğini anlamak için otomatik olarak çevreyi kolaçan eder. Düşünceleri başkaları tarafından onaylandığı zaman güzel ya da doğru, onaylanmadığı zaman kötü ya da yanlıştır. O da aklına gelen her şeyi dile getirme görüşünün kendisini tehdit ettiğine inanır. Ama bunu diğerlerinden oldukça farklı bir yoldan yapar. Kendisini kendiliğinden olarak nasıl dile getirmesi gerektiğini değil, sadece nasıl tepki göstermesi gerektiğini bildiği için kendini çıkmazlı hisseder. Analist ondan ne bekliyor? Sadece kesintisiz bir şekilde konuşması mı gerekiyor? Analiste aşık olması mı bekleniyor? Bir analist neleri onaylayıp neleri ayıplıyor? Böyle bir insan için dürüst ve kendiliğinden bir öz anlatım, olanca rahatsız edici belirsizlikleri ayağa kaldırır. Ve ayrıca muhtemel bir ayıplamayla karşı karşıya kalma tehlikesi yaratır. Ve son olarak, kendi çatışmalarının ağına takılan bir insan işlemez bir duruma gelir. Kendini itici bir güç olarak hissetme yetisini yitirir. Sadece inisiyatif dışarıdan geldiği zaman bir çaba eşliğinde ilerleyebilir. Sorulara yanıt vermeye oldukça isteklidir. Ama kendi kaynaklarıyla baş başa bırakıldığı zaman kendini yitik hisseder. Dolayısıyla özgür çağrışım yapma yetisinden yoksundur. Çünkü kendiliğinden etkinlik yetisi kilitlenmiştir. Ve eğer onun için her konuda başarılı olmak itici bir zorunluluksa, çağrışım yapma yetisinden yoksun oluşu onda bir tür panik yaratabilir. Çünkü bu durumda kilitlenmesini bir başarısızlık olarak değerlendirmeye eğilim gösterir. Bu örnekler, özgür çağrışım sürecinin tamamının bazı insanlarda nasıl korkular ya da ketlemeler uyandırdığını açıklar. Ama genel olarak özgür çağrışım yapma yetisine sahip olan insanlarda bile dokunulduğu zaman kaygıya yol açan alanlar vardır. Örneğin bir bütün olarak özgür çağrışım yapabilen Claire örneğinde yaşama ilişkin bastırılan isteklerine yaklaşan her şey analizin başlangıcında kaygı yaratıyordu. Bir başka zorluk, bütün duyguların ve düşüncelerin geriye hiçbir şey saklamaksızın dile getirilmesinin, kişinin utandığı ve anlatmaya çekindiği özellikleri mutlaka gözler önüne sereceği gerçeğinde yatar. Nevrotik eğilimlere ilişkin bölümde de değinildiği gibi, küçük düşürücü olarak değerlendirilen özellikler önemli ölçüde farklılık gösterir. Nesnel çıkarlara yönelik inançsız arayışlarla övünen bir insan, idealist yatkınlıklar ele verirse, şaşkına döner ve utanır. Meleklere yaraşır görünümüyle övünen bir insan, bencillik ve düşüncesizlik belirtilerini ele vermekten utanacaktır. Ve aynı küçük düşme duygusu, her aldatmaca göz önüne serildiği zaman da baş gösterecektir. Hastanın düşüncelerini ve duygularını dile getirme konusunda çektiği zorlukların birçoğu analistle ilgilidir. Dolayısıyla ister istemez kendi savunmalarını tehdit etmesi nedeniyle, ister kendi inisiyatifin çoğunu yitirmiş olması nedeniyle olsun, özgür çağrışım yapma yetisinden yoksun olan kişi, sürece yönelik kendi tiksintisini ya da başarısızlık karşısındaki hayal kırıklığını analiste aktarmaya ve bilinçsiz ve inatçı bir engellemeye tepki göstermeye yatkındır. Kendi mutluluğunun gelişiminin tehlikede olduğunu unutmuştur ve süreç analiste yönelik düşmanlığı alevlendirmese bile, analistin tutumuyla ilgili korkular bir ölçüde her zaman bulunacaktır. Analist beni anlayacak mı? Aşağılayacak mı? Bana tepeden mi bakacak? Yoksa düşman mı kesilecek? Gerçekten benim en iyi gelişimimle mi ilgileniyor yoksa beni kendi kalıbına dökmek mi istiyor? Onun hakkında kişisel görüşler dile getirirsem kırgınlık duyacak mı? Varsayımlarını kabul etmediğim zaman sabrı taşıyacak mı? Hiçbir şey saklamayan, açık sözlülüğü bu denli aşırı zor bir iş yapan şey, işte bu sonsuz ilgiler ve engeller değişkenliğidir. Sonuçta kaçınılmaz olarak kaçamak taktikler baş gösterecektir. Hasta bazı olayları bilerek atlayacaktır. Bazı etkenler analitik ortamda asla aklına gelemeyecektir. çok anlık oldukları için duygular dile getirilmeyecektir. Ayrıntılar atlanacaktır çünkü hasta bunları önemsiz olarak değerlendirecektir. Düşüncelerin özgür akışının yerini çözüm bulma alacaktır. Hasta, gündelik olayların uzadıkça uzayan bir açıklamasına girişecektir. Bilinçli ya da bilinçsizce bu gereklilikten kaçınmaya çalışılabileceği yolların hemen hiçbir sınırı yoktur. Dolayısıyla birisinin aklına gelen her şeyi söylemesi kolay bir iş gibi gözükse de, gerçekte bunun içerdiği zorluklar öylesine büyüktür ki, bu ancak yaklaşık olarak yerine getirilebilir. Yolu tıkayan engeller ne kadar büyükse, kişi de o kadar çok kısır olacaktı. Ama özgür çağrışıma ne kadar yakınsa, kendisine ve analiste karşı da o kadar saydam olacaktır. Analizde hastanın üzerine düşen ikinci görev, sorunlarıyla her yönüyle ve tam olarak yüz yüze gelerek, o güne kadar bilinçsiz olan etkenleri kavrayarak bu sorunlar üzerinde bir iç gözlem kazanmaktır. Yine de bu kavramak sözcüğünün de anıştırabileceği gibi sadece zihinsel bir süreç değildir. Ferenczi ve Rank'tan bu yana analitik ve literatürde de vurgulandığı gibi bu hem zihinsel hem de coşkusal bir deneyimdir. Gündelik konuşmada geçen bir deyim kullanacak olursam bu, kendimize ilişkin iliklerimizde duyduğumuz bir bilgi kazanmak anlamına gelir. Bu iç gözlem, zorunlu ölçüde alçak gönüllü ve iyi yürekli olan bir insanın gerçekte insanlara karşı yaygın bir aşağılama duyduğunu keşfetmesi gibi hepten bastırılmış olan bir etkinin algılanması olabilir. Bu, bilinç düzeyinde olan bir etkinin hiçbir zaman düşlenmeyen bir boyuta, yoğunluğa ve niteliğe sahip olduğunun kavranması olabilir. Örneğin bir insan hırslı olduğunu bilebilir. Ama daha önce hırsının yaşamını belirleyen ve başkaları üzerinde zafer kazanmayı isteme konusunda yıkıcı öğeler içeren, yiyip bitirici bir tutku olduğundan kuşkulanmamıştır. Ya da bu iç gözlem, görünüşte ilgisiz olan bazı etkenlerin yakın bir ilişki içinde olduğunun bulunması olabilir. Bir insan yaşamındaki kendi önemine ve başarılarına ilişkin bazı görkemli beklentilere sahip olduğunu biliyor olabilir. Ayrıca melankolik görüş açısına ve kısacık ömür içinde kapıyı çalacak olan bir hastalığa yenik düşeceği yolunda genel bir kader duygusuna sahip olduğunun da farkında olabilir. Ama bu tutumun bir sorun içerdiğinden ya da ikisi arasında bir ilişki olduğundan asla kuşkulanmamıştır. Bu durumda iç gözlem onun için, kendi eşsiz değeri için beğenilme etkisinin bunun doyurulmamasına karşı derin bir öfke duymasına ve dolayısıyla yaşamı değerden düşürmesine neden olacak kadar katı olduğunu açıklığa kavuşturabilir. Düşük bir yaşam düzeyine inme zorunluluğuyla karşı karşıya kalan köklü bir geçmişe sahip bir aristokrat gibi o da beklemeye hakkı olduğuna inandığından daha azına razı olmaktansa yaşamına son vermeyi tercih edecektir. Dolayısıyla kapıyı çalmak üzere olduğuna inanılan hastalık düşüncelerine kendini kaptırması, gerçekten kısmen beklentileri yerine getirilmediği için yaşama yönelik bir nispet olarak altta yatan bir ölme arzusuna karşılık gelecektir. Tıpkı bir insan için gün ışığına maruz kalmanın ne anlama geldiğini söylemenin imkansız oluşu gibi, bir hasta için kendi sorunları üzerinde bir iç gözlem kazanmasının ne anlama geldiğini genel terimlerle söylemek imkansızdır. Gün ışığı kişiyi öldürebilir. Gün ışığı kişiyi öldürebilir de, yaşamını kurtarabilir de ve etkisi şiddetine ve ayrıca bireyin kendi durumuna bağlı olarak yorucu da olabilir, dinlendirici de. Benzer bir biçimde iç gözlem de bir rahatlama yaratabilir. Burada analizdeki çeşitli ayrımların terapi değerine ilişkin yukarıdaki tartışmada bulunduğumuzda aynı yerdeyiz. Ancak o görüşleri burada biraz farklı bir bağlamda özetlemenin bir zararı olmasa gerek. Bir iç gözlemin rahatlama yaratabilmesinin çeşitli nedenleri vardır. En az önemli olan varsayımla başlamak gerekirse, o güne kadar anlaşılmayan bir olgunun nedenlerini sadece öğrenmiş olmak bile sık sık doyurucu bir entelektüel deneyim olur. Yaşamdaki herhangi bir ortamda sadece gerçeği kavramış olmak bile bir rahatlama yaratmaya elverişlidir. Bu varsayım sadece o an var olan özgünlüklerin açıklanması için değil, ayrıca eğer başlangıçta kişinin gelişmesini ne tür etkenlerin etkilediğinin tam olarak anlaşılması için bireye yardımcı oluyorsa, o güne kadar unutulan çocukluk deneyimlerine ait anılar için de geçerlidir. Daha da önemlisi, bir iç gözlemin, bir insana daha önceki tutumunun görünürde yerinde olmasına karşın gerçekte yanlış ve sahte olduğunu göstererek onun kendi gerçek duygularını görmesini sağlayabileceği gerçeğidir. Kızgınlığını, sinirliliğini, aşağılanmasını, korkusunu ya da o güne kadar bastırılan duyguların dile getirmede özgür olunca, kötürüm edici ketlemenin yerini etkin ve canlı bir duygu alır ve kişi kendini bulmaya yönelik ileri bir adım daha atmış olur. Bu tür buluşlarda sık sık baş gösteren içten dışı kahkahalar, özgürleşme duygularını gösterir. Bu, bulgunun kendisini benimsenebilirlikten uzak olsa bile, örneğin kişi yaşamı boyunca sadece yakayı sıyırmaya çalıştığını kavramış olsa bile, geçerliliğini koruyabilir. Öz duyumdaki canlılıktaki etkinlikteki bu artışa yol açmasının yanı sıra, iç gözlem, kişinin daha önce kendi gerçek duygularını denetim altında tutma konusunda duyduğu zorunluluğun yarattığı gerilimleri de giderebilir. Bastırma için gerekli olan güçleri azaltarak elde edebilir enerji miktarını artırabilir. Son olarak enerjilerin özgür bırakılmasıyla yakından ilintili olarak bir bastırmanın kaldırılması eyleme giden yolu açar. Bir çaba ya da duygu bastırıldığı sürece birey bir çıkmaza girmiş demektir. Örneğin başkalarına yönelik bir düşmanlığın kesinlikle farkında olmadığı ve sadece insanlarla birlikteyken kendini rahatsız hissettiğini bildiği sürece düşmanlığı için herhangi bir şey yapma konusunda çaresizdir. Bunun nedenlerini anlama ya da haklı olduğu zaman bu düşmanlığı keşfetme veya bunun azaltma ya da ortadan kaldırma ihtimali kesinlikle söz konusu değildir. Ama eğer bastırma kaldırılır ve o bu düşmanlığı düşmanlık olarak hissederse ancak ve ancak o zaman buna yanından yöresinden bakabilir ve bunu yaratan ve tıpkı düşmanlığın kendisine gözlerinin kapalı oluşu gibi gözleri kapadığı kendi içindeki duyarlı noktaları keşfetmeye geçebilir. Böylece rahatsız edici etkenler konusunda sonunda bazı şeyleri değiştirme ihtimalini açan iç gözlem önemli bir rahatlama yaratmaya elverişlidir. Bu, başlangıçtaki tepki, kırgınlık ya da korku olsa bile geçerliliğini korur. Claire'in kendisi için aşırı istekler ve arzular beslediği gerçeği üzerinde kazandığı iç gözlem ilk önce bir panik duygusu yaratmıştı. Çünkü bu iç gözlem güvenlik duygusunu destekleyen dirseklerden biri olan zorlanımlı alçak gönüllülüğünü sarsmıştı. Ama bu anlık kaygı dibe çöker çökmez ona rahatlık vermişti. Çünkü bu elini kolunu bağlayan kelepçelerden bir kurtuluş ihtimaline karşılık geliyordu. Ama bir iç gözleme gösterilen ilk tepki rahatlamadan çok acıda olabilir. Önceki bölümlerden birisinde de tartışıldığı gibi bir iç gözleme yönelik temel olan iki olumsuz tepki vardır. Bunlardan birisi bir iç gözlemi sadece bir tehdit olarak hissetmek, diğeri ise yılgınlık ve umutsuzlukla tepki göstermektir. Farklı gözükmelerine karşın bu iki tepki özünde ancak derecedeki değişmelerdir. Her ikisini de belirleyen şey, bireyin yaşam üzerinde bazı temel hak isteklerinden vazgeçme yetisinden yoksun ve bu konuda isteksiz ya da henüz bu yetiyi ve gönüllülüğü kazanmamış olması gerçeğindedir. Ve elbette bu hak istekleri o konunun nevrotik eğilimlerine bağlıdır. Bu hak isteklerinin bu kadar katı ve bunlardan vazgeçmenin bu kadar zor olmasının nedeni, bu eğilimlerin zorlanımlı yapısıdır. Örneğin, güç özlemi saplantısı taşıyan bir insan, huzurdan, hazlardan, kadınlardan, arkadaşlardan, yaşamı genellikle hoş ve arzu edilir kılan her şeyden yoksun yaşayabilir. Ama güce sahip olmalıdır. Bu hak isteğinden vazgeçmemeye kararlı olduğu sürece, bunun değerine ilişkin her sorgulama onu sinirlendirmekten ya da korkutmaktan öte bir işe yaramaz. Bu tür korku tepkileri yalnızca onun belli bir özleminin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını gösteren iç gözlemler tarafından değil, ayrıca bunun peşinden koşmanın onu kendisi için önemli olan öteki amaçlara ulaşmaktan alıkoyduğunu ya da acı dolu zorlukların ve rahatsızlıkların üstesinden gelmesine engel olduğunu gözler önüne seren iç gözlemler tarafından da yaratılır. Ya da daha başka örnekler ele alırsak, yalıtımından ve başkalarıyla ilişki içinde duyduğu beceriksizlikten yakınan ama buna karşın temelde kendi fil dişi kulesinden ayrılmak istemeyen bir insan, ona bir amaca, daha az yalıtıma ulaşmanın bir başkasından fil dişi kulesinden vazgeçmeksizin belki de mümkün olmayacağını gösterecek her iç gözleme kaygıyla tepki göstermesi gerekir. Bir insan, iradesinin kesin gücüyle yaşamı tam anlamıyla denetleyebileceği yolundaki zorlanımlı inancından vazgeçmeyi temelde reddettiği sürece, bu inancın kurgusal yapısını gösteren bir iç gözlemin kaygı yaratması gerekir. Çünkü bu iç gözlem, onun kendisini sanki ayaklarının altındaki toprak çekiliyormuş gibi hissetmesine neden olur. Bu tür bir iç gözlemlerin yarattığı kaygı, bireyin eğer özgür olmak istiyorsa eninde sonunda üzerinde durduğu temellerdeki bir şeyleri değiştirmesi gerektiği konu yolundaki ışıyan bir görüş gücüne gösterdiği bir tepkidir. Ama değiştirilmesi gereken etkenler hala derinlere siperlenmiş öylece durmaktadır. Kendiyle ve başkalarıyla başa çıkmasına yarayan bir araç olarak onun için hala hayati bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla kişi değişmekten korkmakta ve iç gözlem rahatlama değil panik yaratmaktadır. Ve eğer derinlerde kurtuluşu için vazgeçilmez olmasına karşın bu tür bir değiştirmenin imkansız olduğuna inanırsa korkudan çok umutsuzluk duygusuyla tepki gösterecektir. Bu duygu bilinç düzeyinde çoğunlukla analize yönelik derin bir kızgınlıkla örtbas edilir. İç gözlemler konusunda şöyle ya da böyle hiçbir şey yapmadığı bir dönemde analistin onu bu tür iç gözlemlere sürüklemek konusunda amaçsız bir zalim olduğuna inanır. Bu tepki anlaşılır bir şeydir. Çünkü hiçbirimiz eğer sonuçta olumladığımız bir amaca hizmet etmiyorsa yaralara ve zorluklara katlanmak istemeyiz. Ayrım 4 sonu, sayfa 100.